Ayrım 17, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 185, 14. bölüm. Gavs istesin ailemi keserim diyen polis müdürü. Tarih 20 Kasım 2019, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre 38.806 kişi ihraç edilmiş, 5.935 kişi ise görevden uzaklaştırılmış diye başladığı konuşmasını yeni dönemin cemaatlerine getirdi. Menzilcilerin İçişleri Bakanlığı'nda kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı yönünde dedikodular olduğunu söyleyen Öztunç, İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur diyebilir misiniz diye sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendinden emindi. CHP'li Öztunç'a bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım karşılığını verdi. Kurumların yıpratılmaması uyarısında bulunan Soylu, beni yıpratın, istediğiniz eleştirileri yapın ama kurumlarımızı yıpratmayın, yanlış yapıyoruz, böyle bir şey söz konusu değil dedi. Yanıt bize tanıdık geldi. Zira bir zamanlar adı cemaat olan FETÖ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorulduğunda da öyle bir şey olabilir mi deniyordu. Bugün Süleyman Soylu da devraldığı geleneği devam ettiriyordu. Aslında şaşırmadık. Soylu bir zamanlar televizyonlarda Fethullahçılara övgüler düzüyor, o dönemde de FETÖ'nün devlet içinde kadrolaşmadığını söylüyordu. İsimler değişti ama olaylar hiç değişmedi. Oysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım dediği tarikatları ve cemaatleri Metastaz kitabında yazmıştık. Hatta polis okulunda menzilci polis adaylarının zikir görüntülerini yayımlamıştık. Uyuşturucuyla yakalanan emniyet müdürü. Ve şimdi bu kez çok ilginç bir hikayeyi anlatalım. 12 Ekim 2019 tarihli Anadolu Ajansı haberinden aktaralım. Manisa'da otomobilinde 2 kilogram skank ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3. sınıf emniyet müdürü Zafer Ç. ile beraberinde bulunan oto kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçhan T. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Çok şaşırtıcı değil mi? Olay bayram tatiline denk gelmiş, gözümüzden kaçmıştı. 9 Haziran 2019 günü Manisa Akhisar'da polisler sivil bir aracı durdurdu. Belli ki ihbar gelmişti. Narkotik köpeği de arama bölgesindeydi. Kokuyu alıp havladı. Araçtan tam 2 kilo skank denilen uyuşturucu madde, ayrıca reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap çıkmıştı. Bilmiyor olabilirsiniz. Skank son dönemde tüm dünyada yaygınlaşan ve hibrit esrar olarak adlandırılan çok tehlikeli bir uyuşturucu. Beyin hastalıkları başta olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olan madde esrardan kat be kat daha zararlı olarak görülüyor. Her gün benzerini gördüğümüz uyuşturucu haberleri içinde bunun bir farkı vardı. Zira içinde bunca uyuşturucu madde yakalanan aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet müdürüydü. Hem emniyet müdürü Zafer Ç. hem de araçtaki arkadaşı önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Herkes nasıl savunma yapacaklarını merak ederken ilk duruşmada işin rengi anlaşıldı. İki isim uyuşturucu satmadıklarını, içici olduklarını söylüyordu. Mahkeme 2 kilo uyuşturucu için yapılan bu savunmaya inanmış olacak ki ilk duruşmada iki sanığı tahliye etti. 15 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Necip Boğaçhan T. ucuza bulduğu için toplu olarak uyuşturucuyu satın aldığını söylüyordu. Emniyet müdürü Zafer Ç. ise bu utanç bana yetti, hayatımın en büyük dersi oldu, kesinlikle satmak gibi bir maksadım yoktu dedi. İki ismin de yapılan tahlillerinde kan ve idrarında uyuşturucu etken maddesi çıkmıştı. Bunu mahkemeye gösteren sanıklar içiciyiz diyorlardı. Mahkeme sağ olsun, üçüncü duruşmada ikisi hakkında da beraat kararı verdi. Nasıl oluyor diyorsanız bekleyin, çünkü daha bitmedi. Sır menzilde saklı. Zafer Ç. dediğiniz polisin kurtuluşunu hakimlerin saflığına bağlıyorsanız sizi biraz geriye götürelim. Metastaz'da FETÖ borsası hikayelerini daha önce çok kez okudunuz. FETÖ davalarında sanık olan zenginlerin bir kısmı servetlerinin bir bölümü karşılığında serbest bırakılıyordu. Pisliğe kimi mafya gruplarından bazı savcılara, kimi hakimlerden bazı polislere birçok insan bulaşmıştı. Nitekim bu kirli işler yargının da konusu oldu. FETÖ borsası davaları açıldı. Rezaletin en yoğun yaşandığı şehir, kuşkusuz FETÖ'nün en zenginlerinin yaşadığı İzmir'di. Öyle ki kitabımızdan sonra AKP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, FETÖ borsası soruşturmasında şüpheli olmakla kalmadı. 6. bölümde daha ayrıntılı anlattığımız gibi, belki de anlatacaklarını engellemek için evinde küçük çocuğunun gözleri önünde katledildi. 30 Ekim 2018'de İzmir Adliyesi'nden bir haber aldık. Habere göre FETÖ borsasına karıştığı için hakkında soruşturma açılan ve pasif göreve kaydırılan bir emniyet müdürü savcılıkta ifade vermişti. Olayı Oda TV'de gündeme getirmemizin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Söz konusu polisin telefon ile davet edildiğini ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını söyledi. Peki, FETÖ borsasına bulaştığı için açığa alınan ve savcılıkça ifadeye çağrılan o emniyet müdürü kimdi? Doğru tahmin ettiniz. Birkaç ay sonra aracında 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan Zafer Ç'den başkası değildi. Peki nasıl oluyordu? Bir Twitter mesajı gerekçe gösterilerek uyuşturucuyu övme suçuyla Pukka gibi ünlülerin 7 yıl hapis cezası aldığı ülkede bir emniyet müdürü FETÖ borsasına bulaşıyor, yetmiyor 2 kilo uyuşturucu ile yakalanıyor ve sonunda beraat ediyor. Biz de bu sorunun yanıtını merak edip İzmir Emniyetindeki kaynaklara sorduk. Nedir bu işin sırrı deyince aldığımız yanıta şaşırmadık. Çünkü menzilci. Gerçekten de Zafer Ç düzenli olarak menzil tarikatının hocalarına gidip geliyordu. Çevresinden de tarikata biat ettiği konusunda hiçbir şey saklamıyordu. Onu yakından tanıyan kişiler Zafer Ç'nin Gavs dedikleri menzil şeyhine bağlılığının güçlü olduğunu söylüyor, biatının ölçüsünü gösteren ve akıllara durgunluk veren hikayeler anlatıyordu. Zafer Ç, Gavs istesin, ailemi keserim diyecek kadar menzile biat içindeydi. Bir polis olmasına rağmen menzil için kurban kampanyasından maddi yardım toplamaya kadar tarikatın faaliyetlerinin içinde olduğu aktarılıyordu. Köy dediği menzilin misafirleri arasındaydı. Ne işe yarıyor derseniz, menzilcilik FETÖ'den boşalan koltuklarda görev yapan Zafer Ç'ye bir tür dokunulmazlık sağlıyordu. Ne FETÖ borsasından doğru dürüst yargılanabiliyor ne de aracında bulunan uyuşturucu maddenin hesabı soruluyordu. Zafer Ç'nin şaşırtıcı hikayesi yine de bizi düşündürdü. Aslında uyuşan da, uyuşturan da başkaları mı acaba? 15. Bölüm Gizli Rapor Nasıl Sızdı? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MİT öncüsü Milli Emniyet Hizmeti'nin MEH ilk başkanı Şükrü Ali Öel bir askerdi. Bir gece yemek masasında Mustafa Kemal Atatürk ona sordu. İstihbaratının gayesi nedir? Cevap verdi Öel. İstihbaratta gaye doğru haber almak ve devleti bir sürpriz karşısında bırakmamaktır. Bugün MIT'in resmi internet sitesinde hem bu öykü hem de bu ilke yer alır. O halde, tarih 15 Temmuz 2016 saat 14.20, Kara Havacılık Komutanlığı'nda pilot binbaşı olan OK, MİT'e gitti. MİT'te yaşadıklarını kendi ağzından dinleyelim. Kapıdaki görevliye MİT'e TSK içindeki paralelcilerle alakalı bilgi vermek için geldim dedim. Saat 15 civarı iki kişi geldi anlattım, tedirgin oldular. Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini, hatta darbe faaliyeti olabileceğini söyledim. Hakan Fidan'ı almaktan kasıt ne diye sordular. Ben de çok kan akacak dediklerine göre bu faaliyetin iyi niyetli bir faaliyet olmadığını kendilerine söyledim. Darbe olabilir kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum. MİT Müsteşarı Hakan Fidan kendi bizzat gitmedi ama kendi penceresinden o gün yaşananları 36 sayfalık bir rapor halinde Meclis 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna gönderdi. MİT raporunda kendilerine gelen OK'nın Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı şahıslarca MİT müsteşarına saldırı yapılacak dediğini belirtiyordu. Yani binbaşı OK, MİT'e darbe de dedim iddiasındayken MİT sadece Hakan Fidan'a saldırı ihbarını raporuna koyuyordu. Keza çok ilginçtir. OK da öne çekilmesinde ve bu yüzden başarısız olunmasında rolü olduğu iddia edilen darbe girişiminden sonra FETÖ ile kendisinin de ilişkisi olduğu için önce TSK'dan atıldı, sonra geri alındı. Ardından MİT'te göreve başlatıldı. Verdiği darbeyi söyledim ifadesiyle MİT'i çok zor durumda bırakan bir isim neden MİT'e alındı? Korumak mıydı amaç, kaçırmak mıydı? Neyse. Hakan Fidan imzalı 15 Temmuz raporunun 21. sayfasında çok önemli bir cümle vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda FETÖ-PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önce ulaşılamamıştır. Gözlerden kaçtı ama bu çok önemli bir vurguydu. MİT de açıkça FETÖ'nün darbe girişiminde bulunacağını biz önceden bekliyorduk ve ilgili makamlara bildirdik diyordu. Tabii burada sorular kaçınılmazdı. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunacağına dair bilgilendirme notlarını MİT hangi dış makamlarla paylaşmıştı? Örneğin dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Fethullahçılar ileride darbe girişiminde bulunabilir diye MİT tarafından uyarılmış mıydı? Ki MİT kanununun 4. maddesine göre bu uyarıyı yapmak kurumun göreviydi. Uyarılmış da 15 Temmuz olmuşsa, yukarıda alıntıladığımız ilkedeki gibi devlet bir sürpriz karşısında bırakılmadı mı? Dipnot 17 Haziran 2020'de hem Sabah hem de Hürriyet gazetesinde önemli bilgiler içeren haberler vardı. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun güvenlik kaynakları dediği birileri askeri ve diplomatik konularda oldukça kritik açıklamalarda bulunmuştu. Müderrisoğlu'nun Sabah gazetesine taşıdığı bir soru ve yanıtı şöyleydi. 15 Temmuz öncesi FETÖ neden tespit edilemedi? TSK'da savcılıktan, emniyetten, istihbarattan gelen hiçbir bilgi göz ardı edilemez. 15 Temmuz öncesi emniyete, istihbarata soruldu. Kaydı yok cevabı geldi, savcılık bilgi yok dedi. O tarihte MİT'te, emniyette, adliyede FETÖ var. Oradan kaydı yok notu gelince içerideki de onu güçlendiriyor. 15 Temmuz öncesi bütün toplantılar villalarda yapılmış. O noktada istihbaratın yetkisi yok muydu? Ankesör veya baylok daha önce verilseydi, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti A'dan Z'ye o noktada darbeyi yemiş meseleyi bir tarafa yıkmak ahlaki değil. Lütfen dikkat! Okuduğunuz satırlar Sabah gazetesinde yayımlandı. Müderrisoğlu'nun güvenlik kaynakları diye kodladığı kişi ya da kişiler 15 Temmuz'un tüm vebalini TSK'ya yıkmayın diyor ve devletin diğer kurumlarının da zafiyet içinde olduğunu hatırlatıyordu. Tanklar sokaktayken MİT Diyanet yemeği. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Başbakan Binali Yıldırım'ın da MİT müsteşarına uzun süre ulaşamaması bir yana en ilginç olan noktalardan biri de şuydu. Devletin şu anki resmi kronolojisine göre FETÖ'cüler ertesi gün saat 3'te başlamasını planladıkları darbe girişimini 15 Temmuz saat 20.30'a çekti. O halde tam da o saatte nasıl oluyordu da? En masum ifadeyle kendisine çok ciddi bir suikast ihbarı olan, Genelkurmay'ı harekete geçirten, askeri hareketlilikleri durdurtma kararı verdirten MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve eski Suriyeli muhalif Muaz El Hatip'le akşam yemeğinde buluşuyordu. Ülkede herkes sokağa çıkan tankları konuştuğu sırada MİT karargahında 20.30'da başlayan yemek neredeyse 22.20'ye kadar nasıl sürebildi? Diyanet İşleri Başkanı'nı o gece eşi Hatice Kübra Görmez aradı ve "Mehmet darbe oluyor" dedi. Görmez ise haklı olarak MİT'te olmasının rahatlığıyla "Ben de bu işi en önce haber alacak bir yerdeyim. Onlar öyle bir şey demedi. Belki terör saldırısıdır" karşılığını verdi. Ne trajik. Şimdi bunu 15 Temmuz gecesinde neler yaşandığını anlatmak için yazmadık. Varmak istediğimiz mesele başka. MİT ajanlarına tarikat dersi. Bundan 9 yıl önceydi. Fethullahçılar Oda TV operasyonu kapsamında bizi gözaltına almadan önce bilgisayarlarımıza arşivlerinin bir bölümünü koymuşlardı. Sahte dokümanların yanı sıra gerçek ve çok gizli devlet belgeleri de bu yolla açığa çıktı. Böylece bir yandan bizim içeride tutulmamıza gerekçe sağlanmış, diğer yandan da devlet içinden birilerine bu gizli belgelerin farkındayız mesajı verilmişti. Ne mi demek istiyoruz? Şunu. 183 sayfadan oluşan Ocak 1999 tarihinde basılan bir kitabın kopyası da bilgisayarımıza sokulmuştu. Söz konusu eser, MİT'in ajanlarına ya da ajan adaylarına eğitim için çıkardığı bir ders kitabıydı. MİT bünyesindeki yıkıcı bölücü faaliyetler eğitimi bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan kitabın adı İrticai Faaliyetler idi. Çarpıcı olan, MİT 6 Nisan 2011 tarihinde savcılığa verdiği yanıtta bilgisayarımızdan çıkan kitaba dair şöyle diyordu. Ele geçirilen dokümanın halen MİT Eğitim Merkezi Başkanlığınca kursiyerlerin eğitiminde kullanılan ders kitabının orijinalinin fotokopisi yoluyla çoğaltılmış nüshası olduğu, dış makamlara iletilmeyen ve 1999 yılında 85 adet basılan kitabın tüm orijinal nüshalarının ilgili birimde muhafaza altında tutulduğu tespit edilmiştir. Yani MİT şunları diyordu. Bu ders kitabını hala eğitim amacıyla kullanıyoruz. Tüm nüshaları bizde, biri fotokopi çekip sızdırmış. Yani sızdıran MİT içinden. Sızan ise şuydu, MİT'in ders kitabında FETÖ'den Menzile, Süleymancılardan İskender Paşa'ya kadar tüm tarikatlar ve cemaatler isim isim irdeleniyordu. İşte MİT'in 2011 yılında biz bu kitabı halen okutuyoruz demesinin de, bu kitabın MİT içinden sızdırılmasının da üzerine düşünülmesi gerekiyordu. Zira bugüne geleceğiz. Diyanet elini kayanın altına koyuyor. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı 3-4 Ağustos 2016 tarihinde Din Şurası'nı olağanüstü topladı. 20 maddelik sonuç bildirgesinde şu bölümler dikkat çekiciydi. Benzer yapıların oluşmaması ve benzer hataların tekrarlanmaması için STK'larla ortak çalışmalar yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle özgürlüklerine müdahale edilmeksizin Türkiye'de din hizmetine ve din eğitimine destek veren sivil, dini, sosyal teşekküllerle İslam'ın tarih boyunca medeniyetler kuran ana yolundan ayrılmamaları, her türlü ifrat ve tefritten uzak kalmaları, daha şeffaf ve denetlenebilir yapılar olması yönünde olarak ortak çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca dini ve ilmi denetim ve rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurullar oluşturulmalıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca din, devlet, toplum arasında yaşanan sosyopolitik gerilim süreçlerinde ülkemize özgü bir kurumsallaşmanın yeterli düzeyde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle ortaya çıkan boşlukta türeyen din eksenli yapılar zaman zaman toplumun dini hayatını zaafa uğratacak boyutlara ulaşmıştır. Bu durum ülkemizde din-devlet-toplum ilişkilerinin gerekli yasal zeminin inşası da dahil olmak üzere yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Maruz kaldıkları manevi zararları önlemek için vatandaşlarımıza ve özellikle gençlere yönelik çalışmalar yapılacaktır. Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırı neticesinde pek çok vatandaşımızın bilhassa genç nesillerin maneviyatını derin bir bunalım ve çıkmaza sürükleme potansiyelini bertaraf etmek için özel çalışmalar yapılacak ve yayınlar gerçekleştirilecektir. Türkçesi ve özeti şuydu. Türkiye'deki tüm tarikatlar ve cemaatler tekrar masaya yatırılacaktı. Yola konuldu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 194.